Hayat yalnızca geriye doğru anlaşılabilir. Ama ileriye doğru yaşamak gerekir. Çocukluğumun erken dönemlerinden beri bir keder hançeri kalbime saplanmış halde duruyor. Orada kaldıkça ironik olmaya devam edecek. Çekip çıkarılsa da öleceğim. Büyük deprem. Kederim kalemdir. Søren Kierkegaard 5 Mayıs 1813 tarihinde varlıklı bir tüccar olan Michel Pedersen Kierkegaard'la Michel Pedersen'in ikinci eşi olan En Søren Datter Lund Kierkegaard'ın 7. ve son çocukları olarak Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya geldi. Michel Pedersen'in ilk eşi Kristin Nils Datter Royen 1796 yılında zatürreden ölmüştü. Michel ve En ise Kristin'in ölümünden hemen bir yıl sonra evlenmişlerdi. Evlendikleri zaman Michel 41, En ise 29 yaşlarındaydı. İlk çocukları Maren Kristin bu evlilikten 5 ay sonra dünyaya gelmişti. Daha sonra sırasıyla Nicole Kristin, Petra Severin, Peter Christian, Søren Michael ve Nils Andreas isimli 5 çocukları daha dünyaya gelmiş ve Søren Abby Kierkegaard ise onların 7. ve son çocukları olmuştu. Søren Kierkegaard dünyaya geldiğinde babası 57 ve annesi 45 yaşındaydı. Bu yüzden Kierkegaard gelecek yıllarda kendisinden bir yaşlılık çocuğu olarak bahsedecekti. Görünüşe göre baba Michel Pedersen oldukça baskın bir karaktere sahipti ve geleneksel baba figürünü tam anlamıyla ve hatta belki biraz da abartıyla karşılıyordu. Pietistik bir Hristiyanlık anlayışına sahipti ve ailesini de bu koyu dindarlık prensiplerine uygun şekilde yetiştirmeye çalışmıştı. Pedersen'in yaşamındaki esas ironi, ezilmişlik hissinin egemenliğinde geçen çocukluk yıllarındaki tatsız bir hatıraya değin uzanıyordu. O bir köle olarak dünyaya gelmiş ve henüz bir çocukken kaderin adaletsizliğinden dolayı Tanrı'ya lanet etmişti. Ne var ki Pedersen'in kaderi bu hadiseden hemen sonra yaşamın olağan akışına aykırı şekilde değişmiş gibiydi. Kısa zamanda varsızlaşmış ve neredeyse çabucak büyük bir servetin sahibi olmuştu. Pedersen Tanrı'ya lanet edişinden sonra dramatik şekilde değişen kaderini Tanrı'nın bir ironisi ve kendisinden intikam alma biçimi olarak yorumlamış, suçluluk, günah, kaygı, keder, umutsuzluk gibi baskın hislerle derin bir melankoliye sürüklenmişti. Onun içinde bulunduğu bu melankolik hal bütün ailenin üzerine sinmiş görünüyordu ve en çok da ailenin en küçük üyesi olan Søren Kierkegaard'ın üzerine. Bu halde rahatlıkla söylenebilir ki Kierkegaard'ın felsefesinin temelini oluşturacak olan kavramlar da söz gelimi ironi, suçluluk, günah, ıstırap, umutsuzluk ya da kaygı gibi onun melankolik babasının zihinsel mirasının bir parçası sayılabilirdi. Michel Pedersen Tanrı'nın kendisine çok öfkeli olduğuna, kendisinden intikam almaya çalıştığına ve Tanrı ile arasındaki bu dehşetçengiz gerilimin ailenin yıkımına yol açacağına inanıyordu. Bu neredeyse bir kehanet gibiydi. Pedersen ve onun ailesi eşsiz acılarla sınanacak ve hiçbir şey daha iyi olmayacaktı. Nitekim bu kehanet 1819 yılında işlemeye başlamış gibiydi. Kierkegaard henüz 6 yaşında bir çocukken 12 yaşındaki abi Søren Michel'i bir kaza sonucu ve bundan hemen 3 yıl sonra ise 25 yaşındaki ablası Maren Kristina'yı bir hastalık sonucu kaybetti. Kierkegaard ailesindeki deprem bundan sonra da devam edecekti. 1832 yılında 33 yaşındaki Nicole Kristin ve 1833 yılındaysa 24 yaşındaki Nils Andreas yaşama veda ettiler. Çocukluk ve ilk gençlik çağlarını ölümlerle yoğuran Kierkegaard, nihayet 1834 yılının Temmuz'unda annesi En Søren Datter Lund'u ve aynı yılın aralığındaysa henüz birkaç haftalık anne olan ablası Petra Severin'i de kaybetti. Büyük depremden geriye yalnızca Søren Kierkegaard'la ağabeyi Peter Christian ve babası Michel Pedersen kalmıştı. Gel gelelim Søren birkaç sene sonra 82 yaşındaki yaşlı ve yorgun babasını da kaybedecek ve ailesinden kalan tek kişi olan ağabeyi Peter, o sanki kehanetten muafmış gibi 1888 yılına değin yaşayacaktı ile birlikte büyük bir mirasa sahip olacaktı. Bu maddi miras, Kierkegaard'ın çalışmak zorunda olmadan yaşamını idame ettirmesini sağlayacak. Fakat babasından kalan zihinsel miras, lanetlenmişlik hissi ve büyük deprem, onun yaşamını içinden çıkmanın mümkün olmadığı bir melankoliye kurban edecekti. Büyük depremin meydana gelişinden, bütün görgülerin açıklama biçiminin sarsılmaz yeni bir ilkesinin birdenbire üzerimde oluşturduğu o korkunç sarsıntıdan sonrasıydı. Çok geçmeden babamın geçkin yaşının kutsal bir lütuftan ziyade bir lanet olduğundan, ailemizin üstün zihinsel yeteneklerinin bizi birbirimizden ayırmak için var olduğundan kuşkulandım. Babamın içinde hepimizden daha uzun yaşayacak olan mutsuz bir insan, bütün beklentilerimin gömüldüğü yerde anısal bir haç gördüğümde ölümün dinginliğinin üzerime yayılışını hissettim. Bütün ailenin üzerine suçluluğun ağırlığı çökmüş, Tanrı'nın gazabı kapıya dayanmış olmalıydı. Bu suçluluğun itip gitmesi, Tanrı'nın aziz elleriyle yok olması, başarısız bir girişim gibi silinip gitmesi gerekirdi. Ve ben zaman zaman yalnızca babamın son ayini yerine getirerek, dinin avuntusuyla bizi teselli etmenin ağır yükünden sıyrılışı, böylece Yahudilerin hasımları için diledikleri ceza bizim üzerimize gelecek, hatıramızı hiçbir iz kalmayacak şekilde yok edecek olsa da, hatta bu dünyada her şeyi kaybetmiş olsak bile, daha iyi bir dünyanın bizim için hala mümkün olabileceği düşüncesinin içerisinde bir teselli buluyordum. Søren Kierkegaard'ın çocukluğu ve ilk gençliği, babasının melankolik ruh hali ve otoriter tutumu ile ailesinin üzerine yağan ölüm sahnağı tarafından çalınmış gibi görünse bile, ki doğrusu kendisi de böyle hissediyordu, Kierkegaardian felsefenin doğuşu için bu olmazsa olmaz bir evreydi. Kierkegaard bütün bu zamanlar boyunca kendi özgün tarihsel konumunu inşa etmekten asla geri durmadı ve hiç yaşayamadığı çocukluğunu felsefi deasının bir parçası olarak görmeyi ve kullanmayı öğrendi. Babasından kalan melankoli ve keder mirası onun dehasında pek hala bir fırsata dönüşebilirdi. Günlüklerinde şöyle yazmıştı Kierkegaard: "Böylesine ilkel bir melankoli, böylesine büyük bir üzüntü mirası ve en derin anlamıyla melankolik bir babanın yetiştirdiği çocuk olma trajedisi ve sonra doğuştan gelen ustalığımla herkesi yaşam ve sevincin ta kendisi olduğumu düşünmeleri için kandırabilmem." İşte bu, onu tarihin en özgün filozoflarından biri yapacak şeydi. Oğul babanın kendi yansımasını gördüğü bir ayna ve baba ise oğlun kendisinin gelecekte ne olacağını gördüğü bir aynadır. Babasının müzdarip olduğu ironi bu kez Kierkegaard için bir yaşam biçimi halini aldı ve içinde bulunduğu melankoli ve kederin tam karşısına sevinci ve espriyi koyarak her durumda keskin, kimi zaman müstehzi ve kimi zaman aşırı bir üslup ve felsefi tavır benimsedi. Yani o, nadir rastlanan bir deha ve ustalıkla komik olanla trajik olanı birleştirmişti. En önemlisi ise Kierkegaard artık kaçınılmaz olan yazgısı olan kederini artık kaçılması, itiraz edilmesi, baş kaldırılması gereken bir şey olarak değil, sığınabileceği tek kalesi olarak belledi ve şöyle söyledi: "Kederim tıpkı bir kartal yuvası misali, bulutların arasında dağların zirvelerine inşa edilmiş olan kalemdir." Ve "Diğer tüm tanıdıklarımın yanında bir tane daha yakın sırdaşım var. Melankolim. Benim en sadık metresim." Kierkegaard, Borgerdiskolen'deki ilk eğitiminin ardından 1821 ile 1830 yılları arası, 1830 yılında Kopenhag Üniversitesi'nde teoloji eğitimi almaya başladı. Yine burada Paul Martin Moller ve Frederick Christian Siben gibi çağın önemli isimlerinden felsefi dersleri alan Kierkegaard, üniversite eğitiminin başladığı sıralarda hasta ve zayıf düşmüş bir bedene sahip olduğu gerekçesiyle askeri hizmete uygun bulunmamıştı. Bu bize henüz 17 yaşında olan Kierkegaard'ın sağlık durumuna ilişkin oldukça önemli bir ipucu veriyordu ki, lanetlenmişlik hissiyle birleştiği zaman bu hastalık ve zayıflık durumu onu erken ölümünü bekleyen birisi olarak büyük vazgeçişlere itecekti. Yani ilk büyük kırılmanın yarattığı bu dehşetçengiz zihinsel ve bedensel atmosfer, Kierkegaard'ın ikinci büyük kırılmasını da kaçınılmaz kılacaktı. Bu sırada yaşama sevinci içindeki bir genç kadın Regine Olsen, Kierkegaard'a yaklaşmaktaydı. Kaygı baş dönmesiyle kıyaslanabilir. Gözleri derin ve geniş bir uçuruma bakan herkesin başı döner. Peki ama bunun sebebi nedir? Bu sadece onun gözleri uçuruma baktığı sürece devam eder. Bu yüzden o aşağı bakmamalıdır. Regine Olsen ne aşk. Evlen ya da evlenme, pişman olacaksın. Kierkegaard, felsefi karakterinin oluştuğu melankoli ve keder yüklü çocukluk ve ilk gençlik zamanlarının ve büyük deprem olarak bahsedebileceğimiz ölüm silsilesinin hemen ardından muazzam bir güzellikle karşılaştı. O kadın Regine Olsen'di. 1837 yılının baharında bir arkadaş toplantısında ilk kez karşılaştıklarında Regine 15, Kierkegaard ise 24 yaşındaydı. Kierkegaard'ın kendi ağırlığı altında ezilen dehasına, tavrına yer etmiş kederine, kaygısına ve artık ondan ayrı düşünemeyeceğimiz melankolisine ve bütün bunlara rağmen halen yaşama sevinci içinde oluşuna karşı Regine yaşından çok daha olgun, yetenekli, umut var ve ışıl ışıldı. Daha ilk karşılaşmada Regine Kierkegaard'ın aklını başından almış gibiydi. Fakat bunu hemen oracıkta itiraf edemezdi. Öyle ya, böylesi bir itiraf, önce genç kız, sonra çok az bir şöhrete sahip olduğu çevre tarafından nasıl karşılanırdı? Regine içinse bu ilk karşılaşmadan 10 yıllar sonra bile akılda kalan, Kierkegaard'ın muhteşem zekası ve insanı hemen etkisi altına alan, büyüleyici sözlerle bezenmiş konuşmasıydı. Ne var ki o da bu etkilenişi hemen itiraf edemezdi. Çünkü o böyle bir yüreklilik için oldukça gençti. Ama görünen o ki Regine ve Kierkegaard daha ilk andan itibaren birbirlerinin kanına işlemişlerdi. Regine ile tanışmalarından sonra Kierkegaard'ın babası Pedersen ölmüş. Kierkegaard kendisini müthiş bir ekonomik refahta bulmuştu. Bu bir yazar için eşsiz bir fırsat olmalıydı. Çünkü bir yazarın yalnızca bir yazar olarak yaşamını idame ettirmesi neredeyse olanaksızdı. Kierkegaard babasından kalan servetle yalnızca yazarlık yaparak da geçimini pekala sağlayabilirdi. Diğer taraftansa saygın bir Kopenhag birey olarak anılması için de eğitimini tamamlaması gerekiyordu. Ve diğer tarafta da Regine Olsen vardı. Onunla tanıştığı andan itibaren o her zaman aklının ve kalbinin bir köşesinde duruyordu. Bütün bu baskın hislerin gölgesinde Kierkegaard okulu bitirmek için sınavlara hazırlanmaya devam etti. 1840 yılı hem okulu bitirmesi hem de her zaman aklında ve kalbinde olan Regine Olsen'e açılması için kritikti. Regine artık 18 yaşına basmıştı ve Kierkegaard'ın niyeti onunla evlenmekti. Daha sonra 1840 yılına ve Regine hislerini açmasına dair şunları yazacaktı. 1840 yazında İlahiyat Okulu bitirme sınavlarına girdim. Sonra hemen Regine'i görmeye evine gittim. Jutland'e gittim. Belki o zaman bile onun peşinden koşuyordum. 6 Eylül'de her şeyi çözmeyi iyice planlayarak evden çıktım. Evinin hemen önündeki sokakta buluştuk. Evde kimse olmadığını söyledi. Bunu davet olarak kabul verdim. Gözüm oldukça kararmıştı. Birlikte içeri girdik. Orada duruyorduk. Oturma odasında ikimiz yalnızdık. Biraz heyecanlıydı. Her zamanki gibi bana bir şeyler çalmasını istedim. O çaldı, ben de bir şeyler söylemeden durdum. Sonra notayı kapıp kapadım. Biraz da ateşli bir şekilde notayı piyanonun üzerine fırlattım. Ah, müzik umurumda değil, ben seni istiyorum. 2 yıldan beri seni bekliyorum dedim. Genç kadın Kierkegaard'ın hislerini böylesi bir şekilde açığa vurmasına susarak karşılık vermişti. Kierkegaard ise bu ziyaretin yanlış yorumlanmasından ve dahası Regine'in saygınlığına zarar gelmesinden endişe ettiği ve hatta bu düşünceyle korku ve dehşete kapıldığı için soluğu genç kadının babası Terkil Tolson'un yanında almıştı. Baba Terkil Tolson, Kierkegaard'a kesin bir yanıt vermemişti. Ne evet ne de hayır demişti. Fakat bu evlilik için o da ikna olmuşa benziyordu. Nihayet Kierkegaard, baba olsundan bir randevu ve rejinden ise utangaç ama gönüllü bir evet almayı başarabilmişti. Bu onların ilişkilerinin nişanı anlamına geliyordu. Bu da demek oluyor ki artık Kierkegaard ve rejin çifti evlilik yoluna girmişti. Kierkegaard'ın rejine olan sevgisine dair kuşkuya hiç yer yoktu. Fakat bu sevgiye rağmen o nişanlandıktan hemen sonra pişman olmuştu. Bu pişmanlığın birkaç sebebinden en önemlisi Kierkegaard'ın babasından kalan zihinsel mirasın onun yaşamında yerleşik oluşuydu. Kaygı hemen kendisini öne atmıştı. Bu evliliğin hem kendisine hem de rejine zarar vereceğini düşünüyordu. Artık Kierkegaard için ben denen şeyden ayrı düşünülemeyecek melankoli durumu, çok sevdiği yaşam dolu, ışıl ışıl genç kadını da mutlaka etkisi altına alacaktı. Ayrıca ailesinin üzerindeki lanetten dolayı 33 yaşına gelmeden öleceğine dair safça inancı halen güçlüydü. Ve bu inanca göre önünde yaşayabileceği olsa olsa 6 yıl vardı. Rejine bunu yapmayı, onu genç yaşta dul bırakmayı ve kendi lanetli zihinsel mirasını ona devretmeye hakkı yoktu. Ayrıca bu kendisine de büyük haksızlık olacaktı. Kendi yaşamının koşullarından, yani melankolisinden, kederinden, ıstırabından, kaygısından, yani onu o yapan bütün şeylerden bir başkası için vazgeçemezdi. Bir başkası için kendi olmaktan vazgeçemezdi. Bütün bunların yanındaysa Kierkegaard, evlilik konusunu felsefesinin önemli meselelerinden birisi haline getirmiş. En önemli eserlerinden birisi olan ya da estetik ve etik arasındaki diyalektiği ortaya koyarken bunu evlilik meselesi üzerinden açıklamaya girişmişti. Ve ayrıca evlilik ve pişmanlık konusunda daha sonra kendi diyalektik kavrayışını özgü şekilde şunu söyledi. Evlenirsen pişman olursun. Evlenmezsen yine pişman olursun. Evlen ya da evlenme, ikisinden de pişman olursun. Her ne kadar aceleyle alınmış nişan kararından çabucak pişman olsa da Kierkegaard rejinle olan ilişkisini sürdürdü. Sık sık görüştüler ve aralıksız mektuplaştılar. Bu sırada Kierkegaard uzun zamandır üzerinde çalıştığı ironi kavramına dair tezinin de sonuna gelmişti. İroni konusu onu yaşamı boyunca zorunlu olarak meşgul etse de bu tezle ilk defa ironi kavramını felsefi düzlemine oturtmaya amaçlıyordu. Tez 1841 yılının Haziran ayında tamamlandı ve danışman Frederick Christian Siberne sunuldu. İroni kavramı üzerine, Sokrates'e yoğun referanslarla. Kierkegaard bu tezde Sokratik ironiyi merkeze alıyor ve Sokratik ironi ile çağdaş ironi yaklaşımını, özellikle de Hegel'in yaklaşımını karşılaştırıyordu. Gel gelelim Kierkegaard ironi konusundaki tezini sunduktan hemen birkaç ay sonra rejinle olan nişanını bozma konusunda girişimde bulundu. Çünkü artık kendini bir dönüm noktasında hissediyordu. Çalışmaları bir yanda, rejinse bir yanda duruyordu. Kierkegaard rejini terk etme konusunda kararlı davrandı. Nişan yüzüğünü bir mektupla birlikte rejine gönderdi. Mektuptaysa şöyle yazıyordu. Her halükarda yaşanması gereken bu şeyin provasını daha çok yapmamak için yaşandığında kesinlikle güç verecek olan bu şeyi yapalım. Hepsinden önemlisi bu yazanı unut. Her şeyin dışında bir kızı mutlu edememe yeteneğini bulan birini bağışla. Rejin bu mektubu aldıktan hemen sonra Kierkegaard'ın evine nişanı yeniden tesis etmesi adına ona yalvarmak için gitti. O bu ayrılığı istemiyordu ve bunun için her şeyi yapmaya da hazır görünüyordu. Rejin Kierkegaard'ı evinde bulamadı. Ona yalvaran sözcükler bıraktı ama Kierkegaard kararından asla adım atmayacak, hatta rejinin kendisinden nefret etmesi için de her şeyi yapacaktı. Aslında bu durum, Korku ve Titreme eserinde bahsi geçecek olan İbrahim'in öyküsüyle de yakından bağlantılıydı. Nasıl ki oğlunu Tanrı'ya kurban edecek olan İbrahim, İshak'ın Tanrı'ya olan güvenini ve imanını kaybetmemesi için onu kendisinin bir katil olduğuna ikna etmek istemişti, Kierkegaard da rejinin yaşama ve Tanrı'ya inancını yitirmemesi için onu kendisinin kötücül, berbat, nefret edilesi bir insan olduğuna ikna etmeye, bu sayede de onun imanını korumaya çalışmıştı. Birkaç aylık sürüncemenin ardından bu ilişki bir daha asla yeniden başlamamak üzere son buldu. Fakat Kierkegaard'ın üzerindeki Regine tesiri asla silinmeyecekti. Bu kesin ayrılıktan birkaç yıl sonra Regine'le karşılaşan Kierkegaard, bu karşılaşmaya dair şöyle yazdı. Vespars'ta Paskalya pazarında Furie Kierke de bana kafa salladı. Bunun rica eden ya da hoşgörülü bir hareket olup olmadığını bilemiyorum. Fakat her halükarda şefkat doluydu. Uzak bir yere oturdum ama o bunun farkına vardı. Tanrı'dan onun bunun farkına varmamış olmasını dilerdim. Şimdi bir buçuk yıl boyunca çektiğim ıstırap o müthiş acı heba oldu. Benim bir düzenbaz olduğuma inanmadı, bana güveniyordu. Şimdi çetin bir sınav onu bekliyor. Bir sonraki adımda ben ikiyüzlü bir konuma düşeceğim. İlerledikçe bu durum daha da dehşet verici bir hale gelecek. Benim gibi dindar ve benim gibi içe kapanık bir adam ancak bu şekilde davranabilirdi. Fakat ben yine de onurumu kurtarmak adına daha önce yaptığım gibi yalnızca onun için yaşayamam. Erkeklerin itaatsizliğini açığa vuramam. Yalnızca onu buna inandırmak için büsbütün bir delilik içinde onunla olmaya devam edip acımasız bir adam mı olmalıyım? Ah, bunun ne yararı olur? Üstelik bu durumda o hala daha önce böyle biri olmadığıma inanacak. Søren Kierkegaard yaşamı tümüyle ironik kavruyordu. Hemen her şeye karşı müstehsi ve neredeyse gayri ciddi bir tavır içindeydi. Her şeyde bir mizah ve komedi keşfediyor ve bu mizahı ve komediyi ustaca bir üslupla örüyordu. Fakat Regine Olsen meselesi pekala her şeyin dışında tutulabilir ve bir istisna sayılabilirdi. Belki de ciddiyetle yaklaştığı tek şey Regine'le olan ilişkisiydi. Ki zaten bu ciddiyet onu kesin bir ayrılığa yüz çevirmeye sürüklemişti. Gel gelelim bu ayrılık, Kierkegaard'ı daha sonraları iki şeye dönüştürecekti. Öncelikle oldukça üretken ve gerçekten de sıra dışı bir yazara ve sonra Kopenhag sınırlarında yalnız başına gezinen çırılçıplak bir ruha. Bunların ikisi de Kierkegaard'tı. Bir yanı üreten, bir yanı tükenen. Ölüm bir kez daha yakın sanmıştı. İnsan yalnız başkaları için değil, kendisi için de bir gizemdir. Kendimi inceliyorum ve sıkılınca zaman geçsin diye bir pro yakıyorum, düşünüyorum. Tanrı benimle ne demek istedi ya da benden ne yapmak istiyor? Bunu yalnızca o biliyor. Üretken yıllar. Ya yadadan korku ve titremeye. İman bir tutkudur. Søren Kierkegaard doğduğu kent olan Kopenhag'dan yaşamı boyunca yalnızca bir kez kısa süreli seyahatler için çıktı. Şüphesiz ki bu seyahatlerin en önemlisi ve Kierkegaard'ın düşünsel gelişimine en fazla tesir edeni 1841 yılının sonbaharında gidip 1842 yılının ilkbaharında döndüğü Berlin seyahatiydi. Berlin'de kaldığı bu birkaç aylık sürede Kierkegaard 19. yüzyıl Alman idealizminde önde gelen filozoflarından birisi olan Friedrich Wilhelm Joseph Schelling'in derslerine katıldı. Ki bu derslere Kierkegaard'dan başka Friedrich Engels, Mihail Bakunin ve kesin olmamakla birlikte Karl Marx gibi önemli düşünürler de katılmıştı. Kierkegaard en başta Schelling'in derslerinden memnun görünüyordu. Öyle ki ikinci dersten sonra şöyle yazmıştı. Schelling'in ikinci dersini dinleyebilmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum ki bu tarifsiz bir şey. Yeterince iş geçirdim ve düşüncelerim de benim zihnimde iş geçirdi. Gerçekliğin felsefeyle ilişkisi bağlamında gerçeklik sözcüğüne değindiğinde düşüncelerim sevinçle havalara uçtu. O andan itibaren neredeyse söylediği her şeyi hatırlıyorum. Artık bütün umutlarımı Schelling'e atfediyorum. Fakat zaman geçtikçe ve derslerin sonuna yaklaştıkça Kierkegaard derslere katılan pek çok kişi gibi Friedrich Schelling ile ilgili hayal kırıklığına uğradı. Konferans dizisinin sonlarına doğru Şubat 1842 tarihinde ağabey Peter Kierkegaard'a yazdığı bir mektupta şu ifadeyi kullanmaktan da geri durmadı. Schelling dayanılamayacak kadar saçma konuşuyor. Gel gelelim Kierkegaard Kopenhag'a döndükten sonra oldukça üretken yazarlık serüvenine başladı. Fakat eserlerini kendi ismiyle değil, müstear isimlerle yayınlıyordu. Johannes Climacus, Johannes Docilintio, Victor Eremita, Konstantin Konstantinius, Nicolas Nota Bene, Kierkegaard'ın kullandığı müstear isimlerden birkaçıydı. 1843 yılında Kierkegaard felsefesinin iki önemli eserini yayımladı. İlkbaharda iki ciltten oluşan Ya da Victor Eremita müstearıyla, sonbahardaysa Korku ve Titreme, Johannes Docilintio müstearıyla yayımlandı. Aynı yıl yayımlanmış bu iki eser, Kierkegaard felsefesinin temelini oluşturan varoluşun üç aşaması düşüncesini takip etmemize olanak tanıyordu. Ya da'nın ilk cildinde estetik aşamayı, ikinci cildinde etik aşamayı ve Korku ve Titreme'de ise dini yüce aşamayı irdeleyen Kierkegaard, bu iki eserle birlikte kendine özgü bir diyalektik kavrayış ortaya koyuyordu. Ya da ile Kierkegaard bireyi varoluş yolunda mutlak bir seçime davet ediyordu. Ya estetik yaşam ya da ahlaksal yaşam birbiri karşısına birbirlerini dışlayacak biçimde konumlanmıştı. Estetik aşama bütünüyle bir haz ve doyum yaşamını ifade ediyordu ki burada insan iyi ve kötü kategorilerine dair muhakemeden oldukça uzaktı ve sadece kendisine neyin zevk vereceğiyle ilgileniyordu. Ki bu bir bakıma epikürist bir yaşamdı. Kierkegaard'ın üç aşaması arasında en ilkel olanı buydu ve bir diğer aşamaya geçmek zorunda olmadığından insan yaşamı boyunca bu aşamada kalabilirdi. Bu en ilkel aşamaya karşılık gelen insan tipi ise esteti ve baştan çıkarıcı zampara karakter Don Juan estete iyi bir örnekti. Fakat Kierkegaard ya da kendi estet karakterini de yaratmıştı. O baştan çıkarıcı Johannes'ti. Gel gelelim estetik yaşam aşamasında kalan insan kaçınılmaz biçimde umutsuzlukla sınanacaktı. Bu ölümcül hastalıktan yani umutsuzluktan kurtulabilmek adına iyi ve kötü arasında bir seçim yapma yeteneğine kavuşan insan etik aşamaya sıçrama yapabilirdi. Bu aşamada insan kendi zevklerini ve biricikliğini evrensel ve tümel olan için feda ederek bir trajik kahramana dönüşecekti. Kierkegaard'ın örneğiyle Sokrates misali. Çünkü o tümel olan uğruna kendinden bile vazgeçmiş, kahramanca ölüme gitmişti. Gel gelelim estetik yaşam ile ahlaksal yaşam arasında, yani bir estet olmakla bir trajik kahraman olmak arasında seçim yapmış insan için bir üçüncü seçenek de mevcuttu ki bu dinsel yaşamdı. Kierkegaard ya da'dan hemen sonra yayımlanan Korku ve Titreme eserinde bu kez etik aşamayla dini aşamayı birbirlerini dışlar biçimde karşı karşıya koyuyor ve dinsel yaşam aşamasını örneklemek için de bir iman şövalyesi olarak İbrahim'in hikayesini anlatıyordu. Hikaye şöyleydi. Ve Tanrı İbrahim'i tatlı sözlerle kandırdı, ona dedi ki, İsa'yı çok sevdiğin biricik oğlunu al ve Moria denen diyara git ve oradaki sana göstereceğim bir dağda onu yakarak kurban et. Sabahın erken saatiydi. İbrahim vakitlice kalktı. Sara'yı, ihtiyarlık günlerinin gelinini kucakladı. Ve Sara İsa, utancını ondan geri alan İsa, her daim gururu ve umudu olan insanı öptü. Sonra İbrahim ve İshak hiç konuşmadan yola koyuldu. İbrahim'in gözleri yere kilitlenmişti. Dördüncü gün gelene dek yollarına devam ettiler. Ve o zaman İbrahim gözlerini kaldırdı ve uzakta Moria Dağı'nı gördü. Lakin bakışlarını tekrardan yere indirdi. Odunları sessiz sedasız istifledi. İshak'ı bağladı. Sessiz ve sakin bıçağını çekti. Sonra Tanrı'nın seçmiş olduğu koçu gördü. Onu kurban etti ve eve döndü. Anlatıya göre Tanrı, İbrahim'i rasyonel olanla, yani ahlaksal yaşamla, iman yani dinsel yaşam ya da tümel doğru ile tekil varoluş arasında bir seçim yapmaya zorluyor. Ve tam anlamıyla onu sınıyordu. Bir babanın biricik oğlunu öldürmesi hiç de rasyonel ve ahlaksal değildi. Fakat Tanrı İbrahim'den bunu isteyerek imanının böylesi bir eylemi dahi karşılayıp karşılayamayacağını görmek ve ondan emin olmak istemişti. Ve İbrahim gerçekten de buna yeltendi. Yani biricik oğlu İsa Tanrı'ya kurban vermeye razı oldu. Bu hikayede Kierkegaard, İbrahim'in kendisini bütünüyle Tanrı'ya teslim edişini, yani iman etmeyi ahlaksal olana tercih edişini dinsel yaşamın yüksek bir ifadesi olarak görmüştü. Ona göre İbrahim bir iman şövalyesiydi. Ahlaksal olanı biliyor fakat Tanrı'ya bütünüyle boyun eğiyordu. Ahlaksal olan ile dinsel olan arasında kesin bir seçim yaparak Tanrı'yı memnun ediyordu. Ve işte bu İbrahim'i yüce bir karakter olarak karşımıza çıkarıyordu. İman bir mucizedir ve yine de kimse ondan dışlanamaz. Çünkü insan yaşamı tümüyle tutkuda birleşir ve iman bir tutkudur. Gel gelelim 1843 yılında yayımlanan iki eserde üç aşamalı varoluş felsefesini oluşturan Kierkegaard, ekonomik refahının ve Reginald Sen'den ayrıldıktan sonraki tek başınalığının verdiği cesaret ve özgürlük hissiyle, her ne kadar Regin halen yüreğindeyse de yazmaya ve felsefesini pekiştirmeye ara vermeksizin devam etti. 1844 yılında iki önemli eseri, Felsefi Parçalar ve Kaygı Kavramı yayımlandı. Ve yine onun önemli eserlerinden birisi, Ölümcül Hastalık Umutsuzluksa, Antiklimakus Müstearı'yla 1849 yılında yayımlandı. Bu onun en üretken çağının son kitaplarından sayılabilirdi. Bu sırada Kierkegaard hiç umulmadık bir haberle ansızın sarsıldı. Bütün bu zamanlar boyunca aklından ve yüreğinden atamadığı Regin Olsen, Frederick Schegel'le evleniyordu. Bu evlilik Kierkegaard için son büyük kırılmaydı. Regin'i halen sevdiğini fark etmişti ve belki de çok pişmandı. Yaşamı boyunca sevdiği tek kadın, Kierkegaard'ın biricik Regin'i bir başkasıyla evlenecekti. Bu korkunç bir haberdi. Bu haberden sonra Kierkegaard, Kopenhag sokaklarında gezinen çırılçıplak bir ruha dönüşecek. Yürüyüşe çıkmayı varoluşunun temeline koyacak. Yürüyorsam varım, yürüyorsam iyiyim diyecek. Ama diğer taraftan ölümünü daha da yakınsayacaktı. Ve her ne kadar Regin Olsen başka birisiyle evlenmiş olsa da ölmeden önce ona son bir kez dokunacaktı. Böylece aşkta mükemmel olmayı diliyorsanız, o halde bu görevi yerine getirmek için aşkta karşınızdaki kişiyi bütün kusurları ve zaaflarıyla olduğu gibi sevmek için gayret edin. Onu olduğu gibi sevin. Biraz değiştiğinde, sizi artık sevmediğinde ya da belki ilgisizce dönüp gittiğinde ya da bir başkasını sevmeye başladığında onu sevin olduğu gibi. Size ihanet edip sizi görmezden geldiğinde bile. Kopenhag sokaklarında gezinen bir ruh. Yürüyüşe çıkabildiğim sürece hiçbir şeyden korkmuyorum. Ölümden bile. Tarihteki pek çok filozof ve pek çok şair yürüyüş yapmayı yaşamlarının en önemli ve vazgeçilmez parçası saymıştı. Nehir kıyısında yürümeyi günlük rutine haline getirmiş olan Immanuel Kant, kısa ve uzun olmak üzere günde iki ve bazen üç kez, bazen bir ormanda, bazense Kant gibi nehir kenarında yürüyen ve yürürken aklına gelenleri durup not alan Friedrich Nietzsche, ki güç istenci tamamen bu yürüyüşlerin eseriydi, ya da Jean-Jacques Rousseau, Arthur Rimbaud ve saymakla bitmeyecek pek çokları gibi. Yürüyüş durup düşünebilmenin, soluksuz şekilde yaşarken soluk alabilmenin yegane imkanıdır. Ve yalnızca filozoflar ya da şairler için değil, yaşayan pek çok kişi için olmazsa olmaz bir rutindir. Fakat Soren Kierkegaard için yürüyüş yalnızca bir rutin, bir alışkanlık değil. Aynı zamanda onun felsefesinin, hatta ontolojisinin de bir parçası gibiydi. Bilhassa yaşamının son döneminde o yürüyüş yapmak ve var olmak arasında kesin bir bağ kurmuştu. Yaşadığı büyük depremden ve ikinci büyük kırılma olarak Regin Olsen'ın bir başkasıyla evlenmesinden sonra bu yürüyüş belki de bir sürüklenişe, bir güz yaprağı gibi sokak sokak savruluşa dönüşmüştü. Bu dönemde Kierkegaard yürüyüş yapmayı öyle çok önemsiyordu ki bu meseleyi deyim yerindeyse hiç dilinden düşürmüyordu. Kierkegaard tarihte karşımıza belki de en önce bir yürüyüşçü olarak çıkıyordu. Yürüyüş yapmak onun için vazgeçilmez değil, kaçınılmazdı. Gel gelelim yakın dostları Frederick Christian Siben ve Hans Bruckner'in aktarımlarına bakılırsa, Kierkegaard hafif kambur, ufak tefek, güçsüz, cılız ve dengesiz bir vücut yapısına sahipti. Ve yine aktarımlara bakılırsa, vücudunun orantısızlığı bir yürüyüş bozukluğuna da yol açıyordu. Hatta öyle ki Hans Bruckner'e göre onunla aynı yolda yürümek hayli zordu. Vücudunun orantısızlığından kaynaklandığını düşündüğüm yürüyüş bozukluğu nedeniyle onunla birlikte yürürken düz bir çizgide gitmek asla olanaklı değildi. İnsan her zaman ard arda ya evlere ve merdiven boşluğuna ya da dışarıdaki yağmur suyu mazgalına doğru itilirdi. Ayrıca konuşurken eliyle ve bambu bastonuyla her hareket yaptığında yol daha da sakıncalı olurdu. Ara sıra insan kendisine daha geniş yer kalsın diye onun öte yanına geçme fırsatı aramak zorunda kalırdı. Görünüşe göre Kierkegaard pek de sağlıklı yürümüyordu. Ki zaten bedeni hastalığı tam olarak bilinmese de bir sağlıksızlık halinden müstaripti. Fakat o inatla yürüyüş yapıyordu. Çünkü bu var olmak, sağlıklı olmak ve yaşamda kalmak için olmazsa olmazdı. Yaşamının son yılları sayabileceğimiz 1847-1848 yıllarında yazdığı mektuplarda rastlayabileceğimiz pasajlar, onun yürüyüş yapmakla ben arasında nasıl bir bağ kurduğunu apaçık gösteriyordu. 1847 yılında yeğeni Henry Lund'a gönderilmiş bir mektupta şöyle yazıyordu. Her şeyden öte yürüme arzunuzu kaybetmeyin. Her gün kendimi bir iyi olma haline sürüklüyor, bütün hastalıkları geride bırakıyorum. En iyi düşüncelerimin üzerine yürüyorum ve hiç kimsenin ardında bırakamayacağı, taşınması zor hiçbir düşüncenin olmadığını biliyorum. Fakat insan kımıltısızca oturarak ve oturmaya devam ederek hasta hissetmeye biraz daha yaklaşır. Bu yüzdendir ki insan yürümeye devam ederse her şey yoluna girecektir. Ve yine aynı yıllardaki bir başka mektubunda Kierkegaard yine yürüyüşe çıkmak üzerine yazıyordu. Benim hayat görüşüm papazınki gibidir. Hayat bir yoldur. O yüzden yürüyüşe çıkıyorum. Yürüyüşe çıkabildiğim sürece hiçbir şeyden korkmuyorum, ölümden bile. Çünkü yürüyebildiğim sürece her şeyden yürüyerek uzaklaşabiliyorum. Yürüyüşe çıkamadığım zaman her şeyden korkuyorum. Özellikle de hayattan. Çünkü yürüyemediğim zaman benim için hiçbir şey iyi gitmiyor. Yaşamının son yıllarında Kierkegaard belki de bir arayış olarak sıklıkla ev değiştirdi. Ama kent değiştirmeyi asla düşünmedi. Çünkü Kopenhag, onun doğduğu, bütün sarsıntıları yaşadığı ve yine de ölmek istediği yerdi. Kierkegaard son olarak Vorfrue Kilisesi manzaralı bir eve taşındı. Ve bu ev onun yaşadığı son ev olacaktı. Yaşamının son yıllarında o deyim yerindeyse artık durduğu yerde duramıyordu. Sağlığının kötüye gittiğini ve artık hiçbir zaman iyiye gitmeyeceğini de pek hala biliyordu. Bu süreçte yürüyüş yapmaya, yazmaya ve sıklıkla mektuplaşmaya devam etti. Fakat artık Kierkegaard'ın önünde uzun yıllar yoktu. Geç kalmış lanet, kollarını açmış, artık onu bekliyordu. Hayat nasıl da boş ve anlamsız. Birini defnediyorsunuz, toprağa yolcu ediyorsunuz, üzerine 3 kürek toprak atıyorsunuz. Faytonla gidip faytonla eve dönüyorsunuz. Önünüzde uzun bir hayat var diye kendi kendinizi avutuyorsunuz. 7x10 yıl ne kadar uzun ki? Neden her şeyi bir kere de halletmiyorsunuz? Niçin orada kalıp birlikte mezara girmiyor, felaketin kime çarpacağına dair kura çekmiyorsunuz? Bir evvel ölenin üzerine 3 kürek toprak atacak son yaşayan kişi olmak için. Son nefeste susmak ve konuşmak üzerine. Şarapta hakikat vardır. Søren Kierkegaard yaşamının son demlerinde sıklıkla ev değiştirmekten, yürüyüş yapmaktan ve ölümünün yaklaştığı gerçeğiyle yüzleşmekten ve ölümüne hazırlanmaktan başka konuşmak ya da susmak, ses çıkarmak ya da sessizlik üzerine de bir hayli kafa yordu. Burada temel derdi ve merakı ise şuydu. Derin ıstırap içindeki bir insan bu ıstırabı dile getirmeli ve ifade etmeli miydi, yoksa ona dair kesin bir sessizliğe, suskunluğa mı bürünmeliydi? Kesin bir sessizlik, acı karşısında kusursuz biçimde suskun kalmak, Kierkegaard'ın son zamanlar için baskın gelen düşünceydi. İnsan derin bir ıstırap söz konusu olduğunda, olabildiğince ketum davranmalıydı. Bu bir öğütten daha fazlası olarak, yine Kierkegaard için bir yaşam pratiği demekti. Çok geçmeden zorunlu ve iradesi dışında bir sessizliğe bürünecek. yani yeryüzüne veda edecek olsa bile yaşarken de sessiz kalabilmek, dahası suskunluğu erdemi kılabilmek onun için geç kalınmış bir seçimdi belki de. Öte taraftan kısa ama etkili eserlerinden Tarladaki Zambaklar ve Gökteki Kuşlar'da sessizliğe ve acı karşısında suskunluğu yeğlemeye dair şöyle yazıyordu Kierkegaard. Kuş susar ve acı çeker. Kalbi nedenle ağrırsa ağrısın sessizliğini bozmaz. Çölün ve yabanın kederli atları bile sona erer. Üç kez içini çeker, sonra susar, sonra üç kez daha içini çeker. Ama çoğunlukla sessizdir. Ne olduğunu söylemez, sızlanmaz, kimseyi suçlamaz. İçini çeker ve yine susar. Sessizlikten patlayacaktır sanki. Bu yüzden içini çeker, sessiz kalabilmek için. Kuş acıdan muaf değildir. Ama sessiz kuş sessiz kalarak kendini acıya dayanmayı daha da zorlaştıran şeyden, başkalarının yanlış müdahalesinden muaf tutar. Acıyı çekmeyi uzatan şey acıdan bahsedip durmaktır çünkü. Acı çekmeyi acıdan beter hale getiren kahır ve sabırsızlık günahlarıdır. İşte bunun kuştan yana düzmece bir tevazu olduğunu, başkalarının yanında susarken içinden Tanrı'yı ve başkalarını suçlayıp haline alaştığını sanmayın. Hayır, kuş susup acı çekiyor. Ah, ama insanlar bunu yapmıyor. O halde neden insan acısı bunca korkunç görünüyor kuşunkine kıyasla? Sırf insanlar konuşabildiği için olmasın bu? Hayır, sebep bu değil. Aslında konuşmak bir avantaj. Sebep insanların susmayı bir türlü becerememesi. Gel gelelim konuşmak söz konusu olduğundaysa eski bir Latince deyiş olan in vino veritas, şarapta hakikat vardır temrini Soren Kierkegaard felsefesi için merkezi bir hal almıştı. Bu temrine göre insan yalnızca şarap sayesinde hakikatten söz açabilir. Ve ancak şarap hakikat söz konusu olduğunda ketum olan insanın dilini çözebilirdi. Öyle ki William Afam Müstehar ismiyle yazılan In Vino Veritas'ta Kierkegaard, kurgulanmış olduğu bir davette davete icabet edenlere sınırsız şarap ikram ederek onları konuşturmayı düşünmüştü. Ve bu konuşmalar genellikle erotik aşk üzerine olmuştu. Gel gelelim buradan anlamamız gereken şey şuydu. Her ne kadar ıstırap söz konusu olduğunda sessizliği ve suskun kalmayı yeğlese de, Kierkegaard hakikat söz konusu olduğunda konuşmaktan ve ifade etmekten de geri durmamıştı. Ne var ki artık ebedi suskunluk da gelip çatmıştı. Yürüyüşe çıkmak ve ses çıkarmak, yani varlığın tercihe bağlı iki kadim kapısı, Kierkegaard için artık bir daha açılmamak üzere kapanacaktı. Derin bir ıstırap içinde olan kuş ve zambak gibi kesin bir sessizlik hali artık onun içinde kaçınılmazdı. Kuş gibi zambak da sessiz. Orada durur ve solarken bozmaz sessizliğini. Masum bir çocuk gibi duygularını gizleyemez. Gizlemesi de gerekmez. Gizleyememesi şansınadır. Çünkü bu ustalık pahalıya mal olur. Duygularını gizleyemez, rengini değişmesini engelleyemez ve bu değişim ötekilerin onun hafif hafif solmasından zaten anlamış olduğu şeyi, yani acı çektiğini ele verebilir. Zambak sessiz kalır. Sessizlik kuştan ve zambaktan öğrenebileceğiniz bir şeydir. Hayat çözülecek bir problem değil, yaşanacak bir hakikattir. Ve vaktinden sonra gelen ölüm. Hayat nasıl da boş ve anlamsız. 1855 yılının sonbaharında bir Ekim günü Kierkegaard çoğu zaman olduğu gibi yine yürüdüğü sırada birdenbire sokağa yığıldı. Tıpkı ondan 34 sene sonra Torino'da bir sokağa yığılacak olan yakın çağdaşı ve varoluşçu felsefenin 19. yüzyıldaki diğer temeli olan Friedrich Wilhelm Nietzsche gibi. 42 yaşındaki Danimarkalı filozofun artık yürüyecek hali ve bacaklarının direnci kalmamıştı. Ve bundan sonra bir daha yürüyüşe çıkamayacaktı. Acilen Fredericks hastanesine yatırıldı. Fakat o ölümünün artık çok yakın olduğunu hissediyordu. Nitekim hastanede kaldığı zaman boyunca hiçbir iyileşme göstermedi. Aksine vücudu günden güne eriyor. Organları en temel işlevleri bile yerine getiremiyordu. Erime süreci bir aydan fazla sürdü. Ve nihayet 11 Kasım 1855 gününün akşam saatlerinde Kierkegaard 42 yıllık yeryüzü misafirliğinin sonuna geldi. Bildiğimiz sebeplerden ötürü Kierkegaard, ölümün kendisini erken yaşta bulacağına inandığı için, aslında öleceğine inandığı yaşı çoktan geçmişti, tüm hazırlıklarını da erkenden tamamlamıştı. Bu hazırlıklar, aile mezarlığının düzenlenmesinden tutun, maddi ve manevi mirasın kime kalacağını düzenleyen bir vasiyetname hazırlamaya kadar varıyordu. Nitekim Kierkegaard çok önceden aile mezarlığını düzenlemiş ve ölmeden birkaç yıl önce yazılan bir vasiyetnameyi de ağabeyi Peter'a bırakmıştı. Bu vasiyette tüm mirasını Regin Schegel'e bıraktığını yazan Kierkegaard, eğer Regin bu mirası kendisi için istemezse, yine bizzat onun yerine getirmesi koşuluyla mirasını yoksul insanlara bırakabileceğini eklemişti. Aslına bakılırsa mirasa söz konusu olan en değerli şey onun eserlerinin telif hakkıydı. Bunun dışında artık çok büyük bir servetten söz edilemezdi. Ama onun eserlerinin telifi de bugünden bakıldığı zaman hiç daha şey değildi. Vasiyetname ise tam olarak şöyleydi. Sevgili kardeşim, ne kadar az olursa olsun ardımda bıraktığım her şeyin koşulsuzca eski nişanlım Bayan Regin Schegel'e olsun miras bırakılması vasiyetimdir. Kendisi bunu kabul etmeyecek olursa ona bu mirasın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının yerine getirilmesine razı olup olmadığı sorulmalıdır. Benim açımdan nişanlı olmanın evlilik kadar bağlayıcı olduğunu ve bu yüzden de onunla kesin olarak evlenmiş olma durumumda olacağı gibi mal varlığımın üzerinde onun hakkının olduğunu ifade etmek isterim. Soren Kierkegaard'ın her ne kadar o başka birisiyle evlenmiş olsa bile Regin'i yaşamının son anına dek sevdiği buradan da açıktı. Ki onunla yaptığı nişanın kendisi için evlilik kadar bağlayıcı olduğunu eklemeyi de ihmal etmemişti. Gel gelelim, Regin mirası her şekilde geri çevirecekti. Ve bu geri çevirişte kuşkusuz ki kocası Schegel'in de rolü olacaktı. Lanetin, günahın, suçluluk hissinin, kaygının, ironinin, kederin, aşkın, melankolinin ve her şeyden ziyade imanın, ödev bilincinin, adanmışlığın, teslimiyetin egemen olduğu 42 senenin ardından Danimarkalı filozof Soren Kierkegaard, doğduğu ve kısa süreli Berlin seyahatleri dışında hiç çıkmadığı Kopenhag'da aile mezarlığına defnedildi. Kierkegaard'ın defnedildiği gün aktarıldığı kadarıyla yine olaylıydı. Bu olayı Hans Christian Andersen şöyle aktarmıştı. Soren Kierkegaard, ilgililerin çok az şey yaptıkları Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenin ardından pazar günü gömülmüş. Kilisede sıralar tıkış tıkış, geçitler alışılmışın dışında kalabalıkmış. Kırmızı ve mavi şapkalı hanımlar gelip gidiyorlarmış. Ağızlık takılmış köpekler de. Mezarlıkta bir skandal yaşanmış. Orada bütün tören bittiğinde ölenin kız kardeşinin oğlu yani Henrik Lund bir adım öne çıkmış, onun bu biçimde gömülmesini kınamış. Soren Kierkegaard'ın toplumumuzu terk etmiş olduğunu, dolayısıyla onun kendi geleneklerimize göre gömülmesi gerektiğini açıklamış. Az çok Kierkegaard'ın görüşüydü bu. Ben orada değildim ama hoş kaçmadığı söylendi. Gazeteler bu konuda az şey söylüyor. Geçen Perşembe günü Fedrelandent'te yeğeni aklına sonradan gelen düşüncelerle birlikte o günkü konuşmasını yayımladı. Bence olay bütünüyle Soren Kierkegaard'ın çarpıtılmış bir resmi. Bunu anlamıyorum. Gel gelelim Danimarkalı filozof toprağın altına girdiği zaman tesir alanı henüz çok geniş sayılmazdı. Hatta hiç de geniş sayılmazdı. Kısıtlı ve lokal bir entelektüel çevreye hitap ediyordu. Ve çalışmalarının sadık takipçisi ve savunucusu olarak sayılabilecek çok az kimse vardı. Fakat 19. yüzyıl henüz bitmeden Kierkegaard'ın düşünceleri coğrafi sınırlarını aştı. Ve Almanya başta olmak üzere, çünkü 19. yüzyıl Almanya'sı entelektüel bir merkezdi, pek çok Avrupa ülkesinde ilgiyle izlenmeye başlandı. 20. yüzyılda etkin bir felsefi yaklaşım olan ve yalnızca felsefe alanında kalmayıp, psikanaliz, feminizm, edebiyat, sinema, resim gibi pek çok disiplin ve akım içinde de devindirici nitelikte olan varoluşçuluk, egzistansiyalizm, Kierkegaard'ın felsefesinin düşünme biçiminden ziyadesiyle beslendi. Çünkü pek çok aşırı okumaya açık bu felsefe en temelde bireyi ve bireyin içinde bulunduğu duygu halleriyle bireyin kendisini ortaya koyma çabasını, bireyin didinme halini merkeze alan bir bağlam inşa etmekteydi. Bu bağlam şüphesiz ki varoluşçu bir bağlamdı ve özellikle yakın çağımız ve bugün için esin vericiydi. Soren Kierkegaard'ın okurları ve takipçileri arasında Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Martin Heidegger gibi varoluşçu geleneğe yakın olanlarla birlikte Ludwig Wittgenstein gibi analitik gelenekten, Jacques Derrida gibi yapı sökümcü gelenekten birçok filozofun yanı sıra Henrik Ibsen'den Sigmund Freud'a, Ingmar Bergman'dan Erich Fromm'a, Jean-Louis Borges'ten John Hoyer Updike'a, Edmund Munch'tan James Joyce'a kadar pek çok edebiyatçı, psikanalist, sinemacı, ressam ve entelektüel vardı. Bu da bize göstermiş olmalıydı ki onun tesir alanı varoluşçuluktan yapı sökümcülüğe kadar pek çok felsefi gelenek ve yaklaşım ile birlikte psikanalizden sinemaya, edebiyattan resme kadar pek çok disiplini ve sanat dalını da kapsıyordu. Bu denli disiplinler arası bir tesir yeteneğine sahip olan filozof, pekala sıra dışı ve baştan çıkarıcı kabul edilebilirdi. Zalim kişi ölür ve onun hükümdarlığı son bulur. Mazlum kişi ölür ve onun hükümdarlığı başlar. Yeni doğmuş birisine Kierkegaard ne söyleyebilir? Ne olacak, gelecek ne getirecek bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bir örümcek sabit bir noktadan hedefinin içine doğru seyirtirken önünde daima bir boşluk görür. Ayak basacak yer bulamadığı bir boşluk. Ne kadar çırpınırsa çırpınsın. Ben de bu durumdayım. Önümde daimi bir boşluk, beni ileriye doğru güdüleyen şey, arkamda yatan bir netice. Bu hayat geriye dönük ve korkunç. Tahammül edilir gibi değil. Kierkegaard'ın yeryüzüne vedasının üzerinden onlarca yıl geçti. Onun üzerine gerek felsefi, gerek psikolojik ve gerekse teolojik anlamda fazlaca çalışma yapıldı. Bu çalışmaların hatırı sayılır bir kısmı ise onun yaşam öyküsünün düşüncesiyle ilişkisine, kendisiyle mücadelesine, yani biyografik direncine ve bu mücadelenin ortaya koyduğu terminolojiye odaklandı. Her bakımdan esrarengiz olan bu filozof, çabucak görüleceği üzere kendisinden sonraki çağlara fazlasıyla tesir etti. Halen etmekte ve etmeyi sürdüreceğine hiç kuşku yok. Son tahlilde sorulması gereken soru şudur. Onun yaşam öyküsü ve yaşam öyküsünden süzülen incelikli öğretisi bizim bugünümüze ve yaşam pratiğimize nasıl ışık tutabilir? Her filozof için sorulması gereken bu soruya verilebilecek yanıtlar belki de diğer filozoflara nazaran Kierkegaard'da daha belirgindir. Öncelikle o, Nietzsche ya da Albert Camus gibi varoluşçu hedeflerine oldukça benzer biçimde tüm kötü duygulanışlara rağmen yaşamı över ve yaşamda kalmakta diretir. İntiharsa söz konusu bile değildir. Fakat yaşamı öven Kierkegaard bunu daha az ciddiyetle yapar. Çünkü ona göre yaşam, ironik biçimde kavranması gereken bir hakikattir. Ciddiyet gerektiren yaşamın pek azıdır. Diğer taraftansa Kierkegaard ölüme karşı bir başkaldırı, bir meydan okuyuş olarak yürüyüşe çıkmayı öğütler. Ona göre insan her şeye rağmen yürüyüşe çıkma arzusunu ve yürümeye olan inancını kaybetmemelidir. Çünkü bu, dolaysız olarak varım ve buradayım demektir. Oturmaya devam eden kişi hasta olur, yorgun düşer ve böylece ölümü yakınsar. Oysa ki oturmaktan vazgeçen, yani yürüyüşe çıkan kişi hastalıktan kurtulur, iyileşir, direnç kazanır ve böylece yaşamı yakınsar. O halde yürüyüşe çıkmak yaşamın özel ifadesidir. Hatta yürüyüş halindeki özne yaşamın bizzat kendisidir. Kierkegaard'ın bizim yaşam pratiğimize ışık tutabilecek bir diğer önemli meselesi ise inancın ve imanın bireyselliğidir. O Tanrı'yla kurulacak ilişkinin toplumsal ya da kurumsal değil. Buradan dini otoritelerin tümü anlaşılmalıdır, şüphe götürmez biçimde bireysel olması gerektiğini düşünür. Çünkü insan ancak bireysel olarak, yani en yalın ve çıplak biçimiyle Tanrı'ya dokunabilir. Bu ilişki bir teslimiyet, adanmışlık ve ödev bilinci etrafında ve hiçbir aracı olmaksızın kurulmalıdır. Kendi bireysel varoluşunu kuran, ki bu yine varoluşçu bir temrindir, ve kendi varoluşunun farkına varan kişi, Tanrı'ya ulaşacak ve ona teslim olacak iman yolunu da tesis etmiş demektir. Kierkegaard bize gerektiğinde tikel olan iman, uğruna tümel olanı etik feda etmemiz gerektiğini söyler. Bu imanın bir gereğidir ve iman ancak bireysel bir tutkudur. Öte yandan Regine Olson ile olan ilişkisinde, Regine'in zarar görmemesi ve yaşama olan inancını yitirmemesi için onu seviyor olmasına ve ölene kadar da sevecek olmasına rağmen ondan vazgeçişi Kierkegaard'dan alabileceğimiz bir başka derse işaret ediyor olmalıdır. Sevgi tüketen bir şey halini almışsa, artık yaratıcı olamayacaksa hiçbir şekilde, sevginin taraflarından birisi bu sevgi ilişkisinden zarar görecekse ve bu sevgi onun için bütün yaşamına sirayet edecek kötü bir miras olacaksa, bundan vazgeçmek gerekebilir. Kierkegaard, Regine Olson'u koruyabilmek adına ondan vazgeçerken, aynı zamanda yaşama ve Tanrı'ya olan inancını yitirmemesi için onun kendisinden nefret etmesini, tiksinmesini dahi göze alabilmiştir. Yani o Regine için, Regine'in kalbindeki kendisinden vazgeçmiştir. Günlük ilişkilerimizde bu Kierkegaard'ian erdemi gözetmek, duyguların kolayca tüketildiği, çabucak harcandığı ve değerini yitirdiği bu çağda bizim için yol gösterici olabilir. Ve son olarak Kierkegaard bize içinde bulunduğumuz duygulanışların varoluşumuzun temeli olduğunu ve hangi türden duygulanışların içinde olursak olalım, yani ister sevinçte olalım ister kederde, ister kaygıda olalım ister huzurda, onların inkarın varlığımızı inkar anlamına geleceğini öğretir. Keder, ıstırap, kaygı, umutsuzluk, bıkkınlık, korku, suçluluk, ölüm duygusu ya da melankoli hali. Hepsinin toplamı bizzat bizim varlığımızdır. Gel gelelim kederini kalesi olarak bellemiş bir filozofun en nihayetinde bize de söyleyeceği duygumuzu varlığımızın kalesi haline getirmemiz gerektiğidir. Çünkü bütün yaşamımız bundan ibarettir ve ölüm onu düşünmediğimiz zaman dahi ensemizdedir. Gel gelelim Soren Kierkegaard, belki Baruch Spinoza gibi, belki Friedrich Nietzsche gibi, belki Hipatia gibi ve daha pek çoğu gibi kendi çağının anomalisidir. Bu yüzden kendi çağı tarafından daha az dinlenmiş, daha az okunmuş, daha az dikkate alınmış ve dolayısıyla daha az anlaşılmış, daha az kavranmıştır. Ve belki biraz da alaya alınmıştır. Bu Kierkegaard'ın çağdaşları için büyük bir kayıptır elbette. Fakat bizim bugün Kierkegaard'dan alacaklarımız bir hayli fazladır ve onun çağdaşlarına nazaran biz şanslıyızdır. Kierkegaard'ın yaşamından ve öğretisinden ders çıkarabilecek, kendi yaşam pratiğimizi onun öğretisi üzerinden gözden geçirebilecek kadar soğumuştur onun bedeni ve geriye yalnızca anlatısı kalmıştır. Ve biz halen yaşamın içindeysek, yeryüzündeysek, şimdi de ve buradaysak eğer, anlaşılmaya değer bir şeyler bulmak için henüz geç kalmış sayılmayız. Başıma harika bir şey geldi. Göğün 7 kat yukarısına çekildim. Tanrılar orada saf saf dizilip oturuyorlardı. Bana özel bir lütufla bir dilekte bulunma ayrıcalığı bahşedildi. Ne dilersin dedi Merkür. Gençlik mi, güzellik mi, güç mü, uzun bir ömür mü, en güzel bakireyi mi, yoksa sandığımızda bulunan öteki nimetlerden birini mi? Sadece bir tanesini seçeceksin ama. Bir an şaşırdım kaldım. Sonra tanrılara şu şekilde hitap ettim. Çok saygıdeğer çağdaşlar, dileğim şudur ki kahkaha hep benden yana olsun. Nihayet kahkaha ondan yana oldu. Duyumsamaksa bizden yana olsun. Ve Kierkegaard'dan son bir öğüt. Her şeyden önce kendinizi sevme görevinizi unutmayın.